Ayrım 5.
Gerçi Darwin, güzellik zevkinin uygarlık bakımından gelişmiş toplumlarda birçok karmaşık fikirlerle ilişkili olduğuna işaret etmekle, ileri toplumlarda estetik zevkin sosyal koşullara bağlılığını belirtiyordu. Ama Plehanov, ilkel toplumlarda güzel sayılan şeylerin de yine toplum şartlarına göre belirlendiğini söylüyor. Biliyoruz ki ilkel insanlarda hayvan derileri, tırnakları ve dişleri süslemede önemli yer tutar. Güzel sayılırlar bunlar. Ama Plehanov'a göre ilk önce süs olsun diye takılmamışlardır. Bunları taşıyanlar o hayvanlar kadar güçlü ve çevik olduklarını göstermek için belki de bu nesneleri takmakla gerçekten de o hayvanın gücünden kendilerine bir şey geçtiğine inandıkları için takarlardı. Yani ilk başta bu deriler, dişler ve tırnaklar renkleri hoşa gittiği için takılmadılar. Yiğitlik, çeviklik, güçlülük gibi değerli meziyetlerin işareti sayıldıkları için kullanıldılar ve bu nedenden ötürü sonra güzel göründüler. Afrikalı kadınların kollarına, bacaklarına demir halkalar takmalarının nedeni, demir çağında demirin değerli ve bundan ötürü zenginlik işareti olmasındandır. Değerli olanla güzel olan arasındaki çağrışım dolayısıyladır ki, bunları takanlar güzelleşmiş sayılır. Burada da önemli olan demirin kendi güzelliği değil, ekonomik koşulların meydana getirdiği değer yargılarıdır. Yine ilkel insanlar bedenlerini bazı bitkilerden çıkardıkları yağ ile yağlarlar. Bir çeşit süslemedir bu. Fakat yağlanmanın neden doğduğunu araştırırsak, böceklere karşı korunma amacıyla karşılaşırız. Ancak sonraları yağlama, bedene güzellik veren bir süsleme tarzı sayılmıştır. Artık yarar söz konusu değildir. Plehanov şu sonuca varıyor ki, tarihi bakımdan ele alırsak, nesnelere bilinçli olarak faydacı açıdan bakmak, estetik açıdan bakmadan önce gelir. İleri toplumlara gelince, bunların sanat eseri ve güzel karşısındaki estetik duygularında, Kant'ın dediği gibi çıkar gözetmeme şartı olduğunu teslim etmektedir. Birey, bir sanat eserinin zevkine varır, ondan tat alırken hiçbir art düşüncesi, yararlanma kaygısı yoktur. O halde Kant tamamıyla haklı mı? Plehanov bunu söyleyemez. Çünkü o zaman güzelin yararla ya da maddi koşullarla olan ilişkisi kopacaktır. Plehanov'un bulduğu çıkar yol şu. Gerçi güzeli kavradığımız, yani estetik zevk duyduğumuz sırada fayda bilincimize girmez. Bunu asla düşünmeyiz. Ama bilincimizde olmasa bile bir şeyi güzel bulmamızın nedeni aslında onun yararlı olmasındandır. Bu yarar, estetik zevki duyan bireye ait bir yarar değildir ama onun türüne ait bir yarardır. Varlık savaşımında ister doğaya ister diğer insanlara karşı olsun, türümüze yararlı olan şeylerdir ki insana güzel gelir. Plehanov'un bu soruna bulduğu çözüm pek tatmin edici sayılmaz. Nitekim Kant'a yakın görüşleriyle Marksizm'den gelen sosyal fayda fikrinin Plehanov'un düşüncesinde bir çelişki yarattığı söylenir. Şimdi bir adım daha atalım. Elbette ki Plehanov, sosyal bakımdan yararlı olan her şey güzeldir demek istemiyor. Demek istiyor ki, güzel şeyler, sosyal yararı olan şeyler arasında bir alt sınıf oluşturur. O zaman, güzelliği araştıran estetik, sosyolojinin bir parçası olur. Oysa Plehanov, bir yandan da estetik duyguyu sanat alanında önemli bulduğuna göre, sosyal bakımdan yararlı olan eserler içinde sanat eseri sayılacak olanların hangi ölçülere göre ayrılması gerektiğini açıklamak zorundadır. Plehanov'a göre sanat eserini bilimsel eserlerden ayıran özellik, hakikati lojik yoldan değil, imgeler vasıtasıyla dile getirmesidir. Ayrıca sanat eserinin biçimi içeriğine uygun olmalıdır. Eğer sanata uygun yöntem, hakikati imgeler vasıtasıyla anlatmaksa, sanat eserinde açık ve doğrudan doğruya propagandanın yeri yoktur. Zaten bir sanat eserinden hoşlanmamız, eserde dile getirilen sosyal faydadan ötürü ise, bizde sanat yaşantısı yer almamış demektir. Estetik yaşantı yerine beğendiğimiz fikirleri dile getirerek okurda hoşlanma uyandıran yazar da gerçek bir sanatçı olamaz. Bir edip imgeler yerine mantıki deliller kullanırsa veya yarattığı imgeler onun şu veya bu konuyu ispatlamasına yararsa, o artık sanatçı olmaktan çıkıp bir makale yazarı olur. Böylece Plehanov bir yandan sosyal koşulların güzellik zevkini ve sanat eserlerini belirlediğini göstermeye çalışırken, bir yandan da sanatın kendine özgü bünyesini ve değerini korumaya çabalamaktadır. Plehanov'un bu tutumu, yani sanatı açıkça propaganda aracı saymaması, devletin sanatçıya yol göstermesine karşı oluşu, sanatın kendine özgü bir dünyası olduğundan söz etmesi, eserin politik yönü ile estetik yönünü fazla ayırmış gözükmesi, bir zaman sonra şimşekleri üstüne çekmesine neden olur. Plehanov ve onu izleyenler Rusya'da gözden düştü ve 1930'larda Marksist estetik, toplumcu gerçekçilik kuramıyla yeniden şekillendi. Toplumcu gerçekçilik. Marksist estetiğin ikinci dönemi olarak Sovyetlerde geliştirilen toplumcu gerçekçilik kuramına geçebiliriz şimdi. Devrimden sonra Sovyetlerde Komünist Partisi bir süre sanat alanında tek bir görüşün kabul edilmesini şart koşmamış ve biçimcilik gibi, fütürizm gibi akımları hoşgörüyle karşılamıştı. Ne var ki zamanla durum değişmiş ve Stalin döneminde parti sanat anlayışını kendi denetimine almak gereğini duymuştu. Stalin'in adamı Jdanov'un başı çektiği bu girişimin sonucu, toplumcu gerçekçilik diye adlandırılan bir sanat anlayışı saptanmış oldu. Rusya'da devletin resmi sanat görüşü sayılan toplumcu gerçekçilik 1930'larda ortaya çıkmış ve ana ilkeleri bilindiği gibi 1934'te toplanan Sovyet Yazarlar Birliği'nin birinci kongresinde saptanmıştı. Açılış konuşmasını Jdanov'un yaptığı kongrede M. Gorki, N. I. Buharin, Karl Radek gibi düşünür ve yazarlar konuşmuş, toplumcu gerçekçiliğin ne olduğu ve ne olmadığı üzerinde durmuş ve Sovyetlerdeki sanatçıların nasıl bir anlayışı benimsemeleri gerektiğini açıklamışlardı. Toplumcu gerçekçilik, sanatın ne olduğu sorusundan çok, ne olması gerektiği sorusuna cevap verir. Kongrede tespit edilen ilkeler, toplumcu gerçekçiliğin henüz bir estetik sistem halinde kurulduğu anlamına gelmez. Bu sistemleşme zamanla olmuştur. Ama birçok noktaların yorumu, Marksist estetikçiler arasında bugün hala tartışmalara yol açmaktadır. Biz burada ancak ana çizgileriyle bu kuramı gözden geçireceğiz. Toplumcu gerçekçiliğe göre de sanat yansıtmadır. O halde diğer yansıtma kuramlarından nasıl ayrılır, nasıl bir gerçekliktir yansıtılan ve nasıl yansıtılır? Daha önce gördük ki, sanatı yansıtma olarak tanımlayanlar, yansıtılan gerçeklikten farklı şeyler anlıyorlardı. Bazılarınca bu, yüzey gerçeklikti, bazılarınca insan tabiatının özü, bazılarınca idealleştirilmiş gerçeklik, yine bazılarınca toplumun günlük hayatıydı. Toplumcu gerçekçilik, bunlardan en çok sonuncusuna, yani gerçekçilik akımına yakındır. Ama önemli birkaç noktada ayrılır ondan. Toplumcu gerçekçiliğe göre, sanatın yansıttığı gerçeklik, toplumsal gerçekliktir. Ama bu gerçeklik, devrimci gelişme içinde görülür ve doğru olarak tarihi somutlukla işçi sınıfının eğitimi gözetilerek yansıtılır. Marksistlere göre durum şudur. Çağımızda sosyal gerçekliğin kavranması daha belirli bir hal almıştır. Çünkü Marksist doktrinde toplumun hangi aşamalardan geçtiği ortaya konmuştur. Yazarın artık doğru perspektife sahip olması demek, tarihi determinizm içinde toplumun kölelik çağından feodalizme, feodalizmden kapitalizme ve kapitalizmden sosyalizme doğru geliştiğini kavramakla olur. Böylece toplumu tarih içindeki yerine oturtmak, içindeki çatışmaları ilerici ve tutucu güçleri fark etmek ve sosyalizme doğru diyalektik gelişimi görmekledir ki ancak yazar çağımızın sosyal gerçekliğine sızabilir. Gerçekçiler topluma bakıp da bunun özünü yansıtacak şekilde yazmak istedikleri zaman mevcut olan bir durumu ve tipleri çiziyorlardı. Toplumcu gerçekçilik ise bugün mevcut olan bazı değerlerin, kurumların ve bunun gibi görünüşteki sağlamlıklarına rağmen göçmeye mahkum olduklarını bilir ve bir yandan bunu belirtirken, bir yandan da henüz mevcut olmayan ve belki varlığı pek sezilmeyen yeni bir şeyin doğmakta olduğunu gösterir. Radek'in kongredeki sözleriyle, gerçekçilik çöken kapitalizmi ve onun çürüyen kültürünü yansıtmak değildir sadece. Aynı zamanda yeni bir toplumu ve yeni bir kültürü yaratabilecek sınıfın doğuşunu yansıtmaktır. Toplumcu gerçekçilik, şu anki gerçekliği bilmek değil, bunun nereye doğru gittiğini bilmektir. Toplumcu gerçekçi eser, yazarın hayatta gördüğü ve eserinde yansıttığı çelişkilerin nereye varacağını belirten eserdir. Şimdi toplumcu gerçekçiliği kendi açısından geliştirmeye çalışan ve Marksist estetiğin en önemli kuramcılarından sayılan Macar düşünürü Georgi Lukács'ın görüşlerine geçelim. Lukács'a göre de sanat bir yansıtmadır ve yansıtma yöntemleri başlıca ikiye ayrılır. Gerçekçilik ve doğalcılık. Bunlardan birincisi sosyal gerçekliği yansıtabilir, ikincisi yansıtamaz. Lukács daha sonra Gorki gibi gerçekçiliği de ikiye ayırır. Eleştirel gerçekçilik ve toplumcu gerçekçilik olmak üzere. Gerçekçilik ile başlayalım. Gerçekçilik. Yazarın görevi toplumun belli bir dönemindeki gelişim doğrultusunu belirleyen tarihi güçleri, yani toplumun iç yapısını ve dinamiğini kavramaktır. Başka bir deyişle o dönem için tipik olan tarihi durumu anlamak. Yazar eserinde kişiler, olaylar ve durumlarla bu tarihi güçlere somutluk kazandırır. Öyleyse eserdeki kişilerin, olayların ve durumların tipik olması gerekir ki sosyal gerçekliği yansıtabilsinler. Tipik ya da temsil edici karakter hem tarihi güçleri kendi kişiliğinde somutlaştırır, hem de kendine özgü nitelikleriyle yaşayan canlı bir birey olur. Lukács'ın tip dediği şey, gerçi tümeli yansıtan somut bir örnektir. Ama Aristoteles'i yorumlayan neoklasiklerin genel insan tabiatını yansıtan kişilerinden farklıdır. Neoklasikler, değişmez bir insan tabiatının var olduğuna inanıyor ve sanat eserinde bireysel yöresel özelliklerin yeri olmadığı fikrini savunuyorlardı. Lukács'ın estetiğinde kişinin tipik olması demek, kişinin en derin yanının toplumda mevcut nesnel güçler tarafından belirlenmiş olması demektir. Stendhal'in Kırmızı ve Siyah romanındaki Julien Sorel, çağının sosyal koşulları içinde düşünülebilir ancak. Levin, acayip, kimseye benzemeyen bir adam sanılır ilk bakışta. Ama dikkat edilirse görülür ki, bu gibi acayiplikler bir geçiş döneminin işaretleridir. Şolohov'un Durgun Akardı Don eserindeki Grigori Melvekov'un da çağındaki sosyal güçlerin yoğurduğu derin bir kişiliği vardır. Balzac, Dickens, Stendhal ve Tolstoy gibi büyük gerçekçi yazarlar, doğalcıların aksine yansıtma yöntemini doğru olarak uygulamış ve çağlarındaki sosyal gerçekliği eserlerinde çizebilmişlerdir. Bunu yaparken de tarafsızlıklarına rağmen ister istemez içinde yaşadıkları toplumun düzenindeki bozukluğu da belirtmişlerdir. Tipik olanı kavrayabilen yazar, kendi ideolojisi ne olursa olsun, Scott ve Balzac gericiydiler. Gerçekçi demektir. Çünkü değişmenin dinamiğini sağlayan tarihi güçleri sezmiş ve anlamıştır. Yaptığı şey, hayatın yüzeyine takılıp kalmak yerine, belli bir dönemde o yüzeyin altında yatan tarihi anlamın özüne inmek ve bunu somut kişiler ve olaylarla sergilemektir. Gerçekliğin özünü yansıtmak budur Lukács'a göre ve çağımız kapitalist toplumunda bunu başaranlar eleştirel gerçekçilerdir. Bilim de gerçekliği veren bir şeydir ve madem ki edebiyat bilgisel bir işlev taşıyor, o halde nedir bilimden farkı? Lukács bu sorunu Lenin'in bilgi kuramından yola çıkarak çözmek ister. Lenin, Materyalizm ve Empiriokritisizm adlı eserinde Marksist felsefenin bilgi teorisini çizerken düşüncenin dış gerçekliği doğru olarak yansıttığını ileri sürer. Ancak dış dünyanın görünüşüyle özü aynı değildir. Biz madde dünyasının özünü duygularımızla algılayamayız. Doğa yasalarını keşfederek öğreniriz. Bunu bilim soyut bir yoldan sağlar. Toplumcu gerçekçilik bu bilgi teorisini estetiği kapsayacak şekilde kullanır. Bilim gibi sanat da bazen bilgi sağlar, yani dış dünyayı yansıtır, fakat biliminkinden farklı bir yöntem izleyerek. Bilimin soyutlamayla yansıttığı özü, sanat somutlaştırma yoluyla yansıtır. Bilimin doğa yasaları yerine somut genelleştirmeler çıkarır karşımıza. Bu demektir ki doğa yasalarına karşılık sanat öyle somut örnekler sunar ki bunların gerçeklikte dağınık ve bulanık olarak görüleni yoğunlaştırarak yansıtması sanatın bilgisel bir rol oynamasını sağlar. Başka şekilde söylersek, sanat eseri gerçeklikteki bütün ayrıntıları almaz ama somut olarak yansıtacağı gerçekliğin belirleyicilerini, determinants, yani esas özelliklerini alır. Bunlar gerçek dünyada dağınık durumdayken sanat eserinde arınmış ve yoğunlaştırılmıştır. Somutlaştırma başka şekilde yapılamaz. Sanat eseri öyle bir somut genelleştirmedir ki, genel kanun tikelde, öz ise görünüşte belirir ve genel kanun tikel olayın nedeni gibi gözükür. Tiplerde ve tipik durumlarda sağlanan işte bu paradokstur. Gerçekçi eserde sunulan kopya eksik olmasına eksiktir. Bütün ayrıntıları içine almaz ama bu öyle bir kopyadır ki, eksikliğine rağmen yine de bütünü yansıtır. Çünkü bu eksik olan kopyada aslının özünü seçip almış olmanın verdiği bir doğruluk vardır. Toplumcu gerçekçilik Marksizmin bilgi teorisi ile Engels kanadından gelen Hegel'in estetiğini birleştirerek sanat eserini dış gerçekliği yansıtan somut genel olarak anlıyor. Aslında bu, Aristoteles'ten günümüze kadar gelen bir sanat tanımının yeni bir kılık altında belirmesidir. Şimdi biraz yukarıdaki soruna dönerek sorabiliriz. Soyut bir şey olan geneli, somut ve tek olan nasıl yansıtır? Bu bir seçme işidir. Sanat, önemli olanı tutmak, önemsizi çıkarmaktır diyen Lukács, bu seçmenin bir perspektife dayanması gerektiğini söylüyor. Nesnel bakımdan perspektif, belli bir tarihsel gelişimdeki ana akımlara işaret eder. Öznel bakımdan bu akımların varlığını ve mahiyetini kavramak demektir. Ancak böyle bir perspektife sahip olan yazar, nesnel gerçekliği yansıtabilir, çünkü ancak böyle bir seçim ilkesi sonucu, eserinde yer alacak unsurlar bir anlam taşıyabilir ve çağın doğru bir tipolojisi çizilebilir. Doğalcılık. Doğalcılığı gerçekçilikten ayıran başlıca özellik, önemliyle önemsizi, yani gerçekliğin belirleyicisiyle belirleyicisi olmayanı ayırt edememesidir. Doğalcı sanır ki gerçekliği yansıtmak, ayrıntıları sayıca çoğaltmakla mümkündür. Uzun, ayrıntılı betimlemeler, kişinin, nesnenin ya da bir olayın ayrıntıyla anlatılması, bir fotoğrafın doğruluğuna özenmenin sonucudur. Bu yöntemle yüzey gerçeklik, görüngü aynen aktarılabilir belki, ama tipik olan anlatılmış olmaz. Ne bireyle toplum, ne de bireyle doğa arasındaki ilişkilerin tarihsel anlamlılıkla bir bağ kalır. Zaten hiçbir yazar hayatı ya da ondan seçtiği bir parçayı bütün ayrıntılarıyla anlatamaz. Bir insanın bir saatlik hayatını bile bütün ayrıntılarıyla anlatmaya kalkışsak ciltler tutabilir. Bundan ötürü seçtiği konuyu tüketici bir tarzda anlatmaya çalışan yazar, bunu yapamayacağına göre ancak gözüne ilk çarpan ayrıntıları vermekle yetinecektir. Ayrıntıları belli bir perspektife dayanmadan, yani önemli ve gerekli olanla olmayanı ayırmadan, gelişigüzel yığmakla olsa olsa yüzey gerçeklik yansıtılır.